Ayrım 31. Sayfa 345'ten devam. 9. bölüm. Cuntalar, cuntalar. 12 Mart 1971 günü saat 13. 1. 12 Mart muhtarası veriliyor. Parlamento koridorlarında derin bir suskunluk vardı. Daha önceki günlere özgü canlılık, içten konuşmalar, selamlaşmalar, hatta tartışmalar yitip gitmişti. Özellikle iktidar partisi koridorlarında bir kendini koyvermişlik, ordu müdahalelerinin sürekli olarak AP tipindeki partilerin iktidar dönemlerine rastlamasından ötürü bir kırgınlık, kızgınlık sesliyordu. Milletvekilleriyle senatörler duygularını açıkça belli etmiyorlardı ama 12 Mart günü saat 13'te devlet radyolarından okunan ordu muhtırası nedeniyle ne yapacaklarını, nasıl karşı çıkacaklarını, hiç değilse bu davranışı ne biçimde eleştireceklerini bilememenin durgunluğu çevreye yansıyordu. Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ile birlikte yürüyorduk. O da durgundu. Olayın ağırlığı öteki parlamenterler oranla bir kat daha fazlasıyla omuzlarına çökmüş gibi yorgun, bıkkın, düşünceliydi. Ordudan böyle bir davranışın gelip gelmeyeceğini herkesten önce Savunma Bakanı'nın öğrenmesine dayalı mantığın Topaloğlu'nu ötekilerine oranla daha da sarstığı belli oluyordu. Giriş kapısında bir subay Topaloğlu'na doğru yöneldi. Çekingendi. Dikkatli ve nazikti. "Efendim," dedi. "Kimi yazılarla imzalanacak acaba?" Topaloğlu istifa etmiş bir hikâmetin üyesiydi. Ne var ki yenisi kurulunca değil ya değil, eski hikâmetin görevi sürdürmesi Çankaya Köşkünce istenilmişti. Topaloğlu imzalanması gerekli olan yazıların içeriğini öğrenmek istemedi. Bir soru yöneltti subaya. "Başbakan imzaladı mı?" Subay, "Evet," dedi. "Peki öyleyse gidelim," dedi Topaloğlu ve darbeyle ayrıldığı bakanlık makamına belki de son kez gitti. Topaloğlu'nun önüne konulan yazı kimi subayların emekli ayrıldıklarını gösteriyordu. Ordu 12 Mart 1971 günü içinden kimilerini emekli ayırarak tasfiye ediyordu. Liste şuydu: Kara Kuvvetleri Plan ve Program Dairesi Başkanı Tümgeneral Celil Gürkan, Genelkurmay Merkez Dairesi Başkanı Tuğgeneral Şükrü Köseoğlu, Deniz Kuvvetleri Teknik Dairesi'nden Tuğ Amiral Vedi İbilget, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Dairesi Başkanı Tuğ General Ömer Çoköş, Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tuğ General Mehmet Tuğcu, Albaylar Hidayet Ilgar, Cahit Bayar, Bahattin Tatar, Nedim Arat, Mehmet Namlı, Kadir Ok, Ömer Şanlı, Mesut Günaşar. Emekli listesinin yanı sıra kimi atamalar da vardı. 12 Mart muhtırasını radyo yerine götürüp Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Haber Merkezi Müdürü Doğan Kasaroğlu'na verip yayınlanmasını sağlayan grupta bulunan Kemal Tunusluoğlu İzmir'e atanmıştı. 46 subayın görev yerleri değiştirilmişti. Sonradan öğrendik. Bu listeleri içeren yazılar ilk önce Başbakan Süleyman Demirel'e götürülmüş. O da "Getirin, imzalayayım," demişti. 2. Yüksek rütbeli subaylar da mahkemeye gelsin. Fakat 12 Mart muhtırasının açıklandığı, kimi subayların emekli ayrıldıkları sıralarda, ordu muhtırasına değin gelen dizi olayların, junta devinimlerinin bu kadar dar bir kadro içinde ele alınıp yorumlanamayacağını hemen herkes biliyordu. Daha sonraları askeri savcının da öne sürdüğü gibi, kimilerine göre 12 Mart muhtırasının junta devinimleri ta 1963'lere değin iniyordu. Öteki kimi bilgilere göre ise bu devinimler özellikle 1965'ten sonra başlayıp 1969 yılından sonra hızla yayılıp gelişmişti. Ancak Demirel'den sonra bir ara hikâmet başkanı olan zamanın etkili bakanlarından Ferit Melen'in Bolu'daki bir demecine bakılırsa, eğer ordu yüksek kademesi zamanında el koymamış olsaydı 12 Mart çok kanlı biçimde sonuçlanacaktı. Kamuoyu, özellikle halk, 12 Mart'ın neden daha kanlı biçimde sonuçlanacağını öğrenemedi. Çünkü muhtıradan hemen sonra o güne değin ola gelen olayların, oluşmaların hiçbiri açıklanmadı. Kimi bilgiler ise sağlıklı biçimde hangi oluşumlardan geçerek 12 Mart'a geldiğimizi doyurucu anlatımdan yoksundu. Acaba 12 Mart sonrası kanlı müdahale yapılacağına dayalı sözlerin ardında neler yatıyordu? 12 Mart öncesinin cuntasal oluşumlarında yalnızca listedeki emekli ayrılan subaylar mı vardı? Emekli ayrılan generallerden birisinin dediği gibi adları açıklanan subaylar kapılarının önündeki emir erleriyle mi darbeyi yapacaklardı? Yoksa 12 Mart öncesinde, perde gerisinde daha belirgin biçimde yer alan başka adlar, daha güçlü komutanlar yok muydu? 1971'de bu olayların aydınlatıcı yanıtlarını bulup çıkarmak olanaksızdı. Daha sonralı başlayan mahkemelerde, cuntasal devinimlerde bulunduğunu açık yüreklilik ve dürüstlükle söylemekten kaçınmayan bir emekli subay, Talat Turhan, yargılanması sırasında şöyle diyecekti. 9 Mart'ta Silahlı Kuvvetler'e mensup 50 yüksek rütbeli subay darbe ve ihtilal kararı aldı. Ben içlerinde yoktum. Sivil olduğum için almadılar. Alsalardı girerdim. 50 ihtilalci subay olduğuna göre askeri savcı bunları buraya getirsin, ben de onlarla yargılanayım. Ben Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gizli örgütünün bir üyesiyim. Bu örgütte Faruk Gürler vardı. Muhsin Batur, Kemal Kayacan vardı. Ben gizli örgütün en küçük yarbay üyesiydim. Bu konuda yapılan birçok toplantılara katıldım. Bundan ötürü kafam isteniyorsa şerefle veririm. Mahkemede iki ayrı junta olduğunu söyleyen Talat Turhan, kendisinin Gürler, Batur ve Kayacan'a bağlı gruptan olduğunu sözlerine ekliyordu. Öyle günlerdeki başkentin kulislerine egemen olanlar, sivil yönetime müdahale etmeye kararlı bir grubun ani baskından korkulduğu için 12 Mart muhtırasına gidildiğini yayıyordu. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal açmazlara, Demirel hükümetinin aldığı ekonomik önlemler de eklenince, hele siyasal odaklarda şaşırtıcı ölçüde hırçın çatışmaların gözetildiği günlere, başbakanın kardeşleriyle ilgili kredi yolsuzluklarının da kamuoyunu olumsuz yöne ittiği olgusu da katılınca, esasen bir müdahale fikri aşılanmaya çoktan başlamıştı. Daha önceki bölümlerde asker-sivil karışımı yüksek düzeydeki odak noktalarında kamuoyuna genellikle yansımayan hangi olayların tartışmaların geçtiğini hep birlikte gördük. Milli Güvenlik Kurulu'nda askerlerle, tabii Batur'la sivil kadro arasındaki savaşımlar, tartışmalar sürdüğü sıralarda kamuoyuna verilen resmi bildiriler başka havalar çalıyordu. Örneğin 22 Ocak 1971 tarihinde 12 Mart'tan 1,5 ay önce Milli Güvenlik Kurulu'nun çıkardığı bildiride aynen şunlar yer almıştı. 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması ve yaşatılması yolunda en başta görev ve sorumluluk taşıyan hükümetle anayasa müesseselerinin parlamenter rejime her ne şekilde olursa olsun gölge düşürmek isteyen niyetleri daima hüsrana uğratacak kudret ve kararlılık içinde bulunmalarına karşın vatandaşta duraksama ve kaygı uyandıracak biçimde öne sürülen görüş ve anayasa haklarını kötüye kullanarak yasa ve nizamlara aykırı davranışlarla huzur bozmaya yönelmiş olayların kesin olarak önlenmesi bir gereksinim ve zorunluluk haline gelmiştir. 2. Üniversitelerimizin özerkliğini korumak, üniversite mensupları kadar hikmetin de görev ve sorumluluğu altındadır. Ancak bu özerkliğin anayasanın 21. maddesiyle saptanan her türlü öğrenimin devletin gözetim ve denetim altında özgür olduğu, genel ve mutlak hükmünü ortadan kaldıracak bir nitelik ve kapsam taşımadığını da hiçbir zaman unutmamak gerekir. 3. Demokratik rejimimizi hedef alan yurt bütünlüğünü bozmaya yönelen güven ve kamu düzenine zararlı faaliyetlerin aşırı uçlardan geldiği ve büyük huzursuzluklar getirdiği bir gerçektir. Bu itibarla yukarıda açıklanan durumları önlemek ve eldeki mevzuatın boşluklarını doldurmak ve değişen toplum koşullarına yanıt vermek üzere demokratik kurallara uygulanarak gerekli önlemlerin alınması uygun görülmüştür. Bu bildirinin altındaki imzalarla 12 Mart muhtırasının altına imzalarını koyanlar aynı kişilerdi. Sorumluluk taşıyan hükümetle anayasa kurumlarının parlamenter rejime her ne şekilde olursa olsun gölge düşürmeye amaçlayanlara karşı beraber olduğu söylenirken elbette anayasa kurumu olan silahlı kuvvetler amaçlanıyordu. Kimi zamanlar bu tür bildirilerin MGK'da çoğunlukta olan sivil kadro tarafından yazılıp askerlere imzalatıldığı söylenirdi. Bu bildiri içinde aynı söylentinin savın yaygınlaştırıldığını biliyorduk. Fakat hükümeti en acımasız biçimde yazılı olarak eleştirilebilen kimi yüksek komutanların sivillerin yazdığı bir bildiriye karşı çıkmaları, hiç değilse kimi yerleri çıkartıp yerine başka üyeleri koydurmaları onunla yok muydu? 5 Mart 1971'de Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a "Sokağa dur diyemiyoruz. Çünkü bir yerden cüret alıyor. Ordu içine bir iktidar kavgasından kaygılıyorum. Bu kavga Genelkurmay Başkanlığı ve sonunda sizin oturduğunuz koltuğun kavgasıdır." derken elbette kimi istihbarata dayanıyordu. Oysa Başbakan Demirel'in Cumhurbaşkanı Sunay'a bunları söylemesinden bir gün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın salonlarından birine, bine yakın subaya, ordunun gerektiğinde gereği yerine getireceğini söylemişti. Süleyman Demirel'e göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yapılan baskında militanların elinde ordu malı silah, elbise, cephane ve parkalar bulunmasında bir anlamı olmalıydı. Başbakan, Cumhurbaşkanı'na açıkça anarşi, ordudaki kimi müttefiklerin yardım görmekte ve beslenmektedir, diyordu. Bu denli büyük bir çalışma alanında yalnızca birkaç subayın bulunduğunu varsaymak, olayları tek göze bakmakla eşdeğerdi. Demirel'in kaygısı, cuntasal ve sokak devinimlerinin kışkırtılmasından da daha üst noktalarda kimi oluşmaların olmasına yönelikti. 6 Mart'ta ise kurtarılmış topraklardan olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Öğrenci Derneği Başkanı askeri bir yönetimde gelse direneceğiz diye demeç veriyordu. Bu da ordu dışından orduya yönelik bir kışkırtmaydı. 3. Balon Harekatı. 1969 yılı çeşitli cuntaların birbirleriyle ilişki kurdukları ayları kapsayan yıldı. Artık çeşitli cuntalar bir darbenin nasıl yapılacağını, hangi güçlere dayanacağını aralarında müzakere etmekteydiler. Özellikle 1969 seçimlerinden sonra 27 Mayıs ihtilalcilerinden Ekrem Acuner'in, Mucip Ataklı'nın, Orhan Kabibay'ın ve General Cemal Madanoğlu'nun değişik ilişkiler içinde ama aynı amaca yönelik olarak bir müdahale arayışı içinde oldukları yayılmıştı. 25 Mayıs 1970'te Ankara'yı basma planını ele geçirdiği söyleniyordu. Bu davranışa J operasyonu adı takılmıştı. İki jandarma subayı da tutuklanmıştı. Plan Ekrem Acuner'e aitti. Öte yandan cuntasal devinimler yüksek düzeydeki yöneticiler için söylenti olmaktan çıkmıştı. 25 Ocak 1970'te Çankaya Köşkü'nde yarı resmi MGK diye nitelendirilen bir toplantı yapılmıştı. Burada Cumhurbaşkanı dahil başbakan ile bakanlara ve yüksek komutanlara MİT tarafından balon harekatından geniş ölçüde söz edilmişti. MİT, Cemal Madanoğlu'nun devrimci davranışa geçmeye yönelik devinimlerine balon şifre adını takmıştı. Daha sonra Cemal Madanoğlu ile kimi arkadaşlarını mahkemeye verdiklerinde balon harekatının hangi bilgi kaynaklarına dayandığı açığa çıkacaktı. Mahir Kaynak adında bir MİT ajanı Madanoğlu grubunun önemli toplantılarına katılmış, konuşmaları ya yanından taşıdığı bir ses almacasına ya da bir ileri teknikle bunları toplantı dışına kurulan bir sisteme aktarmayı sağlamıştı. Bu konuşmaların toplamı 61'di. Balon harekatının Çankaya'da müzakeresi sırasında Batur, ihtilale karşıtlığını kanıtlayan, hatta demokratik düzene bağlılığını gösteren sözler söylemişti. Bana göre, tepeden inmeci diye nitelendirilen Cemal Madanoğlu'nun çevresine toplanmış olanlar daha içtendiler. Hiç değilse bir programları, inançları doğrultusunda Türkiye'ye vermeyi düşündükleri bir yöntem, bir yön vardı. Nitekim devrimci hareketin daha sonra başarılı bir sonuç alındığında devrim partisine dönüşmesine değil hazırlık içindeydiler. Bu grubun ötekine oranla daha içten oluşu bir programa, Türkiye'yi yeni baştan düzenleyecek bir plana sahip olmalarının eline geliyordu. Öteki gruplar ise yalnızca devletin yönetimini ele geçirmek ve kendi rütbeleriyle terse düşmemek gibi basma kalıp bir davranış noktasına yola çıkıyorlardı. Daha sonraki bilgilerden ortaya çıkan tabloya göre kara, deniz ve hava kuvvetlerinde harekat planlaması belirli kişilerce yapıldı. Harekat planlamasını Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler de, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur da biliyordu. Bu arada sivil junta kuruluşlarıyla sürekli ilişkinin sürdüğü de anlaşılıyordu. Bu hazırlıklar sırasında yeni bir anayasanın hazırlandığı, hatta kim ifadelere göre yönetime geçildikten sonra uygulanacak bir anayasanın hazırlanması için Kara Kuvvetleri Komutanı Orginal Gürler'in kimi asker hukukçulara buyruk verdiği söyleniyordu. Bu anayasaya kimi sivil ve asker başta hukukçuların da katkısı söz konusuydu. Yeni anayasayla bir devrim konseyi kurulacaktı. Bunun altında yeri 250 üyeden oluşan kurucu meclis içeriğinde devrim meclisi bulunacaktı. Devrim Meclisi Başkanlığı'na Faruk Gürler getirilecek, Başbakanlığı ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orginal Batur üstlenecekti. Başbakanla birlikte klasik bakanlıkların yanı sıra bir de Devrim Bakanlığı kurulması söz konusuydu. Sonradan ortaya çıkan, Hürriyet'te yayınladığımız zaman büyük gürültüye neden olan bir bakanlar kurulu listesinde de örneğin şu adlar yer alıyordu. Dışişleri Bakanı Osman Olçay, İçişleri Bakanı İhsan Tekin, Adalet Bakanı Mustafa Fakih Özfakih, Milli Eğitim Bakanı Fakir Baykurt, Sanayi Bakanı Özer Hamit Dervil, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Orhan Kabibay, Gençlik ve Spor Bakanı Numan Esin, Planlama Bakanı Memduh Aytür. Bir anayasa hazırlığından söz edildiğini özel bir söyleşimize kendisine aktardığım zaman Oramiral Kemal Kayacan, belki de günün birinde gerekebilir diye hazırlıklı olmak için hazırlanmıştır, diye yanıt vermişti. Doyurucu bir yanıt değildi bu. Üzerinde sütunlarca yazı yazıldığı, manşetlerde çıkıp açıklanmasına karşın bugüne değin şu bilgi ilgili kişilerce hiçbir zaman yatsınmadı. Cuntalar arası konuşmalarda Muhsin Batur'un şifre adı Yavuz Bey'di. Faruk Gürler'inden Selim Bey diye söz ediliyordu. Korgeneral Atıf Erçıkan'a da Erçil Bey deniliyordu. Oysa junta oluşmalarını izleyen fakat karşı çıkan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün, anarşi huzursuzluk kaynağı ikiye ayrılmıştı. Tepe dinlemeciler, demokratik devrimciler. Her ikisinde çekirdeği soldur. Yönü ise tek parti rejim karakteridir. Elinde biraz güçlü olanlar, niye ben yönetmiyorum demektedirler. Bunlar da cuntacılardır. Hatta orada dahi bu gruplar vardır. Tepe'de inmeciler arasında bir aylık çıkmıştı. Asker kesimi, darbenin 30 Haziran önce yapılmamasını kararlaştırmış ve İstanbul'a iletmişti. Sivil kanat ve asker cuntacıları derhal harekete geçmek kararına varmışlardı, diye açıklamalar yapıyordu. 4. Tartışma. Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarının bir müdahale fikrine birleşikleri kesildi. Ama nasıl bir müdahale olacaktı bu? Cuntasal kararlılığın sonradan dönüştüğü bir muhtıra ile gerçekleşecek müdahale mi, yoksa geçici bir yeni bir anayasa ile Türkiye'ye değişik bir yönetim biçimi getirecek nitelikte bir müdahale mi? Hürriyet'te 1974 yılında bir dizi yazım yayınlandı. Bu yazılar, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürkçe, kontenjan senatörü olarak atanan Muhsin Batur ile Cumhuriyet Halk Partisi üye olmasından sonra yaptığım uzun konuşmaları içeriyordu. Batur ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapan Oramiral Kemal Kayacan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmişti. Yazı dizisi büyük gürültü kopardı. Batur'la yaptığım konuşmadan sonraki yayınları toplasak küçük bir cilt edecek içeriktedir. Bu yazı dizisinden Batur'un 12 Mart muhtırası ile ilgili sözlerini aşağıya alıyorum. Biz 4 komutan olarak 12 Mart muhtırasını verdik. Sonraki eylemler içine ne hikmet teşkili, ne başbakanın seçilmesi, ne bakanların seçimi, ne hikmet programı hazırlanması, ne uygulanması, ne de sık yönetim uygulanması ile hiçbir ilgimiz yok bizim. Fakat kamuoyu her şeyi bizden bilmektedir. Bilmekte de haklıdır. Çünkü sorumluluk bizim üzerimizdeydi. Dönemin sorumluluğu üzerinde taşıyorum. 12 Mart'tan sonra ordu politikanın içinde miydi? Katiyen, biz komutanlar olarak silahlı kuvvetleri politikaya sokmadık. Çünkü tarihimizde bunun çok acı örnekleri var. 12 Mart'ın bütün eylemlerini, tarihlerini üzerimize çekip aldık. Fakat orduyu politikaya sokmadık. Ne olduysa üst seviyede cereyan etti. Bu sözlerine Batur şöyle başlamıştı. Kimi çevrelerde, cuntacı, ihtilacı, tepe dinlemeci, demokrasi düşmanı gibi deyimlerle nitelendirmek isteniyorum. Madem ki gizliye bu memlekette başbakanlık yapmış muhterem bir zat bu kadar uyabiliyor, ben de bazı şeyleri açıklamakta mazur görülürüm ve bunlara belgeye dayalı olarak açıklamak isterim. Batur, bana yaptığı açıklamalarda 12 Mart'la CHP fikirde birdir, demiş. Halk Partisi'nin demokratik yoldan yapmak istediğini 12 Mart'ta zorla yaptırmayı tercih ettiğini de söylemişti. Batur'un bu ülkede başbakanlık yapmış muhterem zat diye dokundurduğu bir kişi ise 12 Mart muhtırası ile zorunlu olarak istifasını veren dönemin başbakanı Demirel'di. Demirel beni çağırarak Batur'un açıklamanın yanıt vermek istediğini bildirdi. Doğal hakkıydı. Uzun bir demeç geldi Demirel'den. Kumanda zincirini atlayarak üst makamları muhtıra yazmak, Sayın Batur'un isim yapmak için başvurduğu yollardan biri olmuştur, diyordu demecinin başlarında. Doğrudan konuya giriyordu. AP'nin 7. Büyük Kongresi'ne yapmış olduğum konuşmada, Sayın Batur kendisini rejimi beğenmeyenler arasında saydığımı ve gizliye bağlı kalmadığımı demecinin başına ifade ediyor. AP'nin 7. Büyük Kongresi'ne yapmış olduğum konuşmada rejimi beğenmeyenlerden söz ettiğim doğrudur. Dediğim aynen şudur. 1971 buhranının özünde bir anlamda rejimi beğenmemek yatar. Yeni bir sosyal ve ekonomik düzen arayışı vardır. Bugünkü düzenle Türkiye ayakta kalabilir mi, geri kalmışlıktan kurtulmak çabasına tutulan yol doğru mudur? Bu yolun hızı yeterli midir? Bu hız arttırmak, sanayileşmek, ekonomik ve siyasal ve askeri bağımsızlığa kavuşmak için ne gibi reformlar gereklidir? Soruları kimi zihinleri işgal etmiş ve buradan parlamento bu sorunlar üzerine eğilmediği, eğilemeyeceği parti ve seçim kaygıları ile eğilme yeteneğinden yoksun görüldükçe bu rejimin bize uygun olmadığı kanısı kamuda ve silahlı kuvvetlerde mâkes bulmaktadır. Şeklindeki bir yargıya gelindiği görülmüştür. Bu düşüncenin 1971 bunalımı izah edeceği yargısındayım. Onun için biz 1971 bunalımına bir rejim bunalımıdır dedik. Bu rejim çare değildir. Öyleyse çare nedir? Sorusuna bu düşünce sahipleri yanıltılmak zorundadırlar. Görülüyor ki itiraz rejimiydi. Bu demecimde rejimi beğenmeyenlerin kimler olduğunu söylememişim. Sayın Batur, rejimi beğenmeyenlerin başında kendisinin bulunduğunu yukarıdaki beyanımın içinde kimi bölümlerin kendisine ait olduğunu ifadeleri ortaya çıkmıştır. Demirel olağanca gücüyle Batur'a yüklendi bu demecinde. Adeta bu demeçlerle 1971 öncesiyle 12 Mart muhtırasının bir rövanş maçı izliyorduk. Demirel şunları da söylemişti. Sayın Batur, biz dört komutan olarak 12 Mart muhtırasını verdik. Sonraki eylemler içinde ne hikâmet teşkili, ne başbakanın seçilmesi, ne bakanların seçimi, ne hikâmet programının hazırlanması, ne uygulaması, ne de sıkı yönetim uygulaması ile hiçbir ilgimiz yok bizim, diyor. Buna inanmak olanaksızdır. Şayet bu doğru ise niçin muhtıra verdiniz diye sorarlar. Muhtırada nasıl bir hikâmet istenildiği, bunun ne yapacağı yazılmıştır. Muhtıranın isteklerinin hikâmete, onun programına ve icraatına yansıyıp yansımaması, şayet muhtırayı verenleri ilgilendirmiyorsa kimi ilgilendirecektir? Ayrıca muhtıranın koşulları da vardır. İlk iki madde söylenenler yapılmazsa silahlı kuvvetlerin yönetimi üzerine alacağı hususu üçüncü maddeyi kapsar. Bu açıdan da biz muhtırayı verdik, sonrası ilgilenmedik demek bir anlam taşımaz. Türkiye'nin nasıl yönetileceği, nasıl kalkınacağı anayasa hükmüne bağlanmışken mucizevi reçeteler peşine koşmak, milletin içinden çıkardığı iktidarı beğenmemek, beynelmilel komünizm yarattığı kargaşalıkların sosyal ve ekonomik sorunlara, reformlara, anayasanın tam uygulanmayışına bağlamak Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmamıştır, çok şey yitirmiştir.